أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحمد بن حنبل'in müsnedinde Hazreti Ebubekir'in rivayet ettiği hadis-i şerifleri okuyup anlamaya çabalıyoruz inşallah. Sırayla bütün hadis-i şerifleri okumayı düşünmedim. Sadece İçlerinden bazılarını seçerek daha çok sahabe tanıyarak gitmeye heves ettik. Ama Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali ve diğer kibar sahabi bunlarla ilgili belki biraz daha fazla konuşacağız. Biraz daha fazla onları tanımaya gayret ediyoruz. Belki akla şu gelebilir. Yani hoca sen sadece hadisleri aktarıyorsun, bize sahabe anlatmıyorsun diyebilirsiniz. Oysa sahabeyi anlamlı kılan bu rivayetlerdir. Onlar bu hadislerle şekillendiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini aktarırken sadece bir postacı kimliği taşımadılar. Onlar içlerine koydukları, yeni tabirle içselleştirdikleri, hayatlarında bir şekil olmuş, bir amel olmuş hadisleri aktardılar başkalarına. Bir bakıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini düşünmemiz, anlamamız aslında onları da anlamak haline geliyor. Peygamberler öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize İbrahim aleyhisselam'ı anlatırken lazım olduğu kadarını hayatından aktarıyor. Bütün detayları, yani bir biyografik çalışma gibi söylemiyor. Ya da Davud aleyhisselam ya da Musa aleyhisselam en çok anlatıldığı halde. Demek ki insanları tanımak aslında onların bir bakıma ortaya koydukları bu amelleri tanımakla olacaktır. Bu bilgiler bizi oraya götürecek. Hani Hazreti Ebubekir işte şöyle iman etti, şöyle şöyle atası anası babası vardı, şöyle şöyle hareketleri oldu, şöyle hicret etti, şunları yaptı, sonra böyle oldu, sonra şu şekilde vefat etti diye biyografik bir anlatım, evet bunun kitapları var. İnşallah okuyalım oralardan. Bunlara da ihtiyacımız olabilir. Ama bu müsned çalışmalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini bize aktaran ravileri merkez alarak oluşturulmuş olan bu kitaplar aslında sahabeyi de daha iyi tanımamıza en güzel imkan veren çalışmalardır. Dedikten sonra sıralamada 5. hadis-i şerif. 5 ve 6'yı birlikte anlamaya gayret edeceğim inşallah. Hazreti Ebubekir bize bir hutbe verdi. Şimdi Müslümanlar bunu şöyle anlamak zorundayız. Biz hutbe kavramını sadece cumaları düşünüyoruz. Fakat sanırım Rabbim en iyisini bilir. Ben anlayabildiğimi ifade edeceğim. Efendimiz çağında müminler ihtiyaç halinde mescitte toparlanıyorlar ki mescit onların hayatlarının tamamının geçtiği yer neredeyse. Zaman zaman uyudukları, zaman zaman oturup dünyayı konuştukları, meselelerini konuştukları, yani geyik yaptıkları yer anlamında değil ama dünyayı planladıkları, programladıkları, tartıştıkları yer. Uzun uzun konuşulabilir mescidin ne olduğuyla alakalı. Efendimizin yaptığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ardından da Ebubekir Efendimiz halife olduğu günlerde kalktı bir hutbe verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen yıl durduğum bu yerde durdu dedi, ağladı. Söze devam edemedi. Sonra şöyle devam etti. Az sakinleyince, biraz kendine gelince, çünkü geçen yıl aynı yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyordu ve onlar dinliyorlardı. Şimdi bunu hepsi bu acıyı hepsi hissediyor. Dinleyen de konuşan Ebubekir Efendimiz de. Dolayısıyla İslam adına konuşan her Müslüman aslında bilecek ki oturduğu konum, konuştuğu, ayağa kalktığı, söz söylediği konum Resul sallallahu aleyhi ve sellemin konumudur. Bu da yürekleri titreten bir durumdur. Rabbim batıl konuşmaktan bütün Müslümanları korusun. Hakkı söylemeyi hepimize inşallah kolaylaştırsın. Şöyle dedi Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle ifade ettiğini söyledi. Allah'tan afiyet dileyin. Kişiye yakinden sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyilikle beraberdir ve ikisi de cennettedir. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülükle beraberdir ve ikisi de cehennemdedir. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin gütmeyin. Birbirinizle ilişkiyi kesmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cümlelerini Ebu Bekir Efendimiz onun konumunda, onun makamında kendi arkadaşlarını bir daha hatırlattı, bir daha aktardı, bir daha söyledi. Bize de söyledi. Allah kendisine razı olsun. Ahmet bin Hanbel bize bunu aktardı, bize bunu söyledi. Ve ona getiren bütün raviler, sonra bu kitabı önümüze koyan, tercüme eden bütün Müslümanlar ve şimdi inşallah hep beraber bizler bu cümleyi tekrarlıyoruz, aktarıyoruz, söylüyoruz. Başkalarının cümlesi hayata hakim olmayacak. Şeytanın ve şeytan dostlarının sözleri hayata hakim olmayacak. Gönlümde, zihnimde Allah ve peygamberinin cümleleri etkili olacak. Efendimiz şöyle buyurdu. Tek tek kısaca anlamaya gayret edelim. Allah'tan afiyet dileyin. Çünkü kişiye yakinden sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Yakin anlayabildiğim kadarıyla kesin iman demek. Yani imandan biraz daha üstte olan bir güzellik. Gözüyle görürcesine, bilgisiyle kavrarcasına işi bilmek. Ahiret var, cennet var, cehennem var. Bunu tam bilmek. Allah'ı görmüyorum Teala fakat görürcesine ona iman ediyorum. Cenneti ve cehennemi görmüyorum, mahşeri görmüyorum, hesap gününü tam görmüyorum şu anda. Ama biliyorum, var ve buna iman ediyorum. Canlanıyor gözümde. Tekvir suresini okuduğumda, İnşikak suresini okuduğumda, Zilzal suresini okuduğumda sanki zihnimde canlanıyor. İşte bu bilebildiğim kadarıyla kesin iman. Bu olacak. Bu mutlaka gerçekleşecek bilgisi bana verilen en büyük hayırdır, iyiliktir. Bundan sonra verilen en güzel iyilik ise afiyet. Yani hem bedensel sağlık, ruhumuzdaki sağlık, insanın hayatında bir tatlılığın olması, geçimin kolay olması, kişinin eşiyle, çocuklarıyla, konu komşusuyla, etrafıyla barışık bir hayat yaşaması. Kavga dövüş yok. Yani bir güven ortamı var hayatında. Rızkı var. İşte yiyebildiği kadar. Böyle bir hayatı yaşadığında bu afiyettir benim anlayabildiğim. Yani hem sağlık sıhhat anlamında anlayacağız. Hem de dirlik düzen anlamında anlayacağız. Bu kişiye verildi mi? Rahattır zihin, rahattır kalp ve hedefine kişi daha rahat odaklanabilir. Cennete ve dünyanın daha iyi Müslümanlaşması için çabaya. Ama afiyet problemlendiğinde mecburen oraya doğru kalp ve zihin akıyor. Hayat oraya doğru dönüyor. Hastalık insanı bezdiriyor, yoruyor. Tabi bunlar da insan için nimettir. Başka hadis-i şeriflerden de anlıyoruz ki insanın yaşadığı sıkıntılar, kederler, ayağına batan diken bile onun günahlarına kefarettir. Başımıza bunlar geldiğinde de vay demeyeceğiz. Ama yokken de Allah'tan afiyet isteyeceğiz. Yani Rabbim işte başıma şöyle şöyle problemler ve hastalıklar ve yokluklar ver ki tertemiz olayım, günahlarım benden gitsin diyemem. Bu bana söylenmedi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle öğretmedi. Çünkü çekemeyeceğim yükü Allah'tan istemek yakışmayacak bir durumdur. Rabbim benim kapasitemi en iyi bilendir. Neyi taşıyacağımı en iyi bilen odur. Biz Allah-u Teala'dan bundan dolayı afiyet istiyoruz. Cennete girmeyi ama bunun da kolaylıkla olmasını istiyoruz. Biz zayıfız. Rabbim kolaylaştırsın. Sonra afiyeti besleyecek, müminliğimizi destekleyecek diğer konuları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gündem yapıyor. Doğruluktan ayrılmayın diyor, sadakatten. Allah'ın dininin doğruca yaşanması bu. Doğru sözlü olmak ama doğru kalpli olmak, doğru bir zihne sahip olmak. Çünkü doğruluk iyilikle beraberdir ve ikisi de cennettedir. Yani el bir kelimesiyle iyiliği anlatıyor. Kur'an'da hem Bakara suresinde hem Ali İmran suresinde Allah-u Teala birrin ne olduğunu bize aktarmadı. Yani iyiliğin, iyiliğin doğuya batıya sağa sola birilerine yönelerek kazanılamayacağını, imanla, amelle kazanılacağını söylüyor. Ancak sevdiğimiz şeylerden verdiğimizde, fedakarlık yaptığımızda iyiliğe, birre erişebileceğimizi söylüyor. Bu iyilik cennettedir. Bu cennete gidecek olan yani götürücü iyiliğin yanına doğruluğu da ekleyeceğiz. Sadakati, sıdk kelimesini. İkisi birlikte oldu mu Müslüman cennette. Yalandan sakının. Yani insanlara yönelik söylediğimiz yalanlar. Rabbim korusun söylemeyelim. Ve özellikle Allah'a karşı söylediğimiz yalanlar. Allah'ın dinini yalanlamalar. Allah'ın ayetlerini yok saymalar. Ya da yalan bir hayatı doğruymuş gibi. Yani büyük yalan diyoruz ya buna. Rabbimizin emretmediği bir hayatı sanki bu doğru, bu güzel, bu iyiymiş gibi yaşamak yalanın büyüğü. Yalandan sakının. Çünkü o kötülükle beraberdir. Fucur kelimesiyle ifade ediyor kötülüğü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de. Bu ikisi de cehennemdedir. Sonra yani hem ki yalanı hem de fucuru besleyen bir kavram var. Haset. Sakın birbirimizi haset etmeyin. Birbirimizi kıskanmayın. Hasedi besleyen nedir? Kişilerin birbirine kin gütmesi, buğz etmesi, kızması, her hareketinden nem kapması, ırkından dolayı, köyünden dolayı, boyundan, posundan, erkeklik kadınlığından, kocalık hanımlığından, varlığından, yokluğundan, birilerine karşı iş dünyamızda özellikle müminlere karşı olabilir mi? Olmamalı. Öfkelenmeyin, buğz etmeyin, nefret etmeyin, içinizdeki kini beslemeyin, birbirinizle yarışmayın, birbirinizin varlığı sizin için dert olmasın. Yani haset etmeyin. Bir de ilişkiyi de kesmeyin. Vela takata'u diyor. Yani birbirinize ilişkiyi de kesmeyin. Bir de arkanıza dönmeyin birbirinize. Yalnızlaşırsınız, kaybolursunuz. Salih olanlara, iyi olanlara, mümin olanlara sırtını dönen yüzünü kime döner? Şeytana, şeytan dostlarına, hayırlı olmayan insanlara, facirlere, kaziplere, yalancılara dönecektir. Ve Allah korusun bu tam bir kayboluştur. Her şeye rağmen Müslüman yönünü kıbleye, Kabe'ye dönecek. Kitabının, Kur'an'ın sayfalarını açacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a kulak verecek. Müminlerle yaşamaya, kalmaya tahammül edecek. Bu kardeşliği sağlayacak. Böylece Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun diyor aleyhissalatü vesselam. Ve bunu aktarıyor Ebu Bekir radıyallahu anh. O günkü mescitte bulunan Müslümanlara. Ve onlar bunu duyup işitiyorlar. Sonraki başka dostlarına, arkadaşlarına, insanlara aktarıyorlar. Onlar durmuyor, bunu başkalarına aktarıyorlar. Ve böylece önümüzdeki kitaba kaydoluyor ve biz okuyoruz, okuyoruz elhamdülillah. Müsned, Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Hazreti Ebu Bekir'in rivayet ettiği hadisler. Sıralamada 8. hadis-i şerif. Abdullah bin Amr rivayet ediyor. Demek ki o Ebu Bekir Efendimiz'den dinlemiş. Kendisi de sahabedir. Ebu Bekir Es-Sıddık Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Bana namazımda okuyabileceğim bir dua öğret. Hazreti Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve böyle bir talebi var. Bana namazımda okuyabileceğim bir dua öğret dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. De ki Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları da senden başka bağışlayacak olan yoktur. Beni katından bir mağfiret ile bağışla ve bana merhamet et. Ravilerden Yunus, çok zulmettim sözü yerine büyük kötülük ettim ifadesini koymuş. Aynı anlamda olsa gerek. Ya Rabbi ben kendime yazık ettim, zulmettim, günahlar işledim. Çokça hem de büyük günahlar işledim, hatalarım var ve günahların ancak senin tarafından bağışlanacağını biliyorum. Dolayısıyla beni bağışla, kendi katından sadece senin yetkili olduğun bir bağış ile beni bağışla, beni affet, bana merhamet et. Çünkü gafur sensin, rahim sensin, bağışlayacak, merhametli olacak ancak sensin Allah'ım demesini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Efendimiz'e öğretti. O da bize saklamadı. Önce Abdullah bin Amr'a öğretmiş demek ki o da bize aktardı. Biz de inşallah öğrenmeye gayret ediyoruz. Namazlarımızı okumak istiyoruz bu duayı. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira ve la yagfiru zunube illa ente fagfirli mağfirete min indik ve erhamni inneke entel gafurur rahim sözünü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize öğretti. Rabbim bizim de günahlarımızı bağışlasın. Kul Allahu Teala'nın tek yetkili olduğunu bildiğinde zaten kazanmıştır. Affedici olarak tek yetkili Allah, hükmedici olarak tek yetkili Allah, hayatı planlayıcı olarak tek yetkili Allah, hidayet edecek tek yetkili Allah, şifa verecek tek Allah. Bunu bildiğinde kul kazandı. İman budur. Ben elbette hatalıyım. Yanlışlarımız çok. Ve Yunus peygamber gibi aleyhissalatü vesselam, ya Adem atamız gibi, Havva anamız gibi ve Musa aleyhissalatü vesselam gibi hep dönüp dönüp Rabbimize yalvarıp affet Allah'ım deme durumundayız. Birkaç hadis ileriden devam edeyim inşallah. Hazreti Ebu Bekir bize rivayet ediyor. Kitabımızın adı Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i. 18. hadis-i şerif. Humeyd bin Abdurrahman'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Hazreti Ebu Bekir Medine'nin bir kenar yerindeydi. Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki örtüyü açıp onu öptü. Ve şöyle dedi. Anam babam sana feda olsun. Çünkü sen diri olarak da ölü olarak da güzelsin, tertemizsin dedi. Kabe'nin Rabbine andolsun ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü ifadelerini kullandı Ebu Bekir Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayattan göçüşünü Ebu Bekir Efendimiz'in nasıl karşıladığını bize öğreten bir bilgi. Resulullah Efendimiz vefat ettiği gün Ebu Bekir Efendimiz Medine'nin kenar semtindeydi. Duydu, geldi. İnsanlar perperişanlar. O içeriye girdi odasına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki örtüyü açtı. Alnından anlayabildiğimiz kadarıyla öptü. Ve dedi ki anam babam sana feda olsun. Diriyken de güzeldin, temizdin. Ölüyken de güzelsin ve temizsin. Ama Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki Efendimiz, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Çünkü zaten Allah-u Teala da onun ölümlü olduğunu bize bildirmişti. Kızının bir duası var. Ayşe annemizin. Ebu Bekir Efendimizin vefatıyla alakalı. Bu da 26. hadis-i şerif. Kasım bin Muhammed'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 26. hadis-i şerifi okuyorum. Ayşe babası Ebu Bekir ölüm döşeğindeyken onun hakkında şu beyitleri, şiiri okudu. Ey beyaz yüzlü, yüzü suyu hürmetine yağmur istenen, öksüzlerin sığınağı, dulların himayecisi. Bunun üzerine Ebu Bekir yattığı yerden dedi, o dediğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Böyle bir ifade kullandı. Bir başka rivayet, 27 Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İbn-i Cüreyç babasının şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah'ın ashabı Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem nereye defnedeceklerini bilemediler. Sonunda Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber ancak vefat ettiği yerde defnedilir buyurduğunu işittim deyince yattığı yatağı çekip altına mezarı kazdılar. Yani Efendimiz biliyorsunuz Hazreti Ayşe'nin odasında vefat etmişti ve oraya da defnedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu Ebu Bekir radıyallahu anh bize rivayet ediyor. Kitap Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Cimri, fesatçı, hain ve kölelerine, yanında bulunan hizmetkarlara ya da insanlara diyelim şimdiki anlamıyla, kötü davranan kişi cennete girmeyecektir. Cennetin kapısını ilk çalacak olan kimse, Allah'ın ve efendilerinin haklarını güzel bir şekilde yerine getiren kölelerdir. Efendimizin yaşadığı çağda, Müslümanların yaşadığı o çağda rahatlıkla anlaşılan bir cümleyi bugün anlama imkanımız bazı noktalarıyla zor. Ama önceliği şuna verelim. Kimler cennete girmekte güçlük çekecekler? Cimri olanlar. Çünkü cimrilik İslam'la barışacak bir anlayış değil. Fesatçı olanlar, insanların arasını bozanlar, ihanet içinde hainlik planlayanlar, hem insanlara hem de Allah'ın dinine karşı, bir de yanında bulunan kişilere, o gün için köle ifadesi, bugün için Müslümanlar başka tabirler bulmak durumundalar. Çünkü yaşadığımız hayatta böyle bir bilgi yok, böyle bir ortam yok. Ama çalışanlarına, çocuklarına, elinin altında bulunan kişilere, güzel davranmayan, kötü davranan kişiler cennete giremeyecek. Fakat cennetin kapısını ilk çalacak olan kişiler ise Allah'a itaatini güzel yapmış, bununla birlikte itaat etmek zorunda kaldığı dünyadaki yetkilisine, yani Müslüman yetkiliye söyleyelim, güzelce davranan, kocasına güzel davranan bir hanım, ana babasına güzel davranan bir çocuk, çalıştığı ortamdaki insana güzel davranan, yani haklarını yerine getiren, doğru davranan kişi cennetin kapısını ilk çalacak olan kimselerdendir. Hadis-i şerifleri anlarken tek bir hadisle bütün dini anlamaya çalışmıyoruz. Bir hadis bize dinin bir noktasını açıklamaktadır. Ama başka hadisler, başka ayetlerle konuyu bütünüyle kavrama imkanımız vardır. Biliyorsunuz itaat Allah'a isyanın başladığı yerde biter. Yani insanlara, mahluka olan itaat Allah'a isyanın başladığı yerde biter. Benim itaatim Allah'adır. Rabbimin itaat et dediği kimselere onun itaat et dediği kadar itaat ederim. Bunu güzellikle yaptığımda cennet ver bana. Hazreti Ebubekir ile ilgili birkaç hadis-i şerif daha okuyayım inşallah. Bir bilgi verelim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Siz kitabın tamamını okumayı inşallah isteyecek. Ben bu çalışmada, bu anlatımımda bunun da size bir bakıma teşvikini yapmış olayım. 65. rivayet. İbni Ebu Müleyken'e şöyle dediği rivayet edildi. Bazen Ebu Bekir'in radıyallahu anh elinden devesinin dizginleri düşerdi. Devenin bacaklarını vurup çöktürür ve yere inip dizginleri alırdı. Ona derdik ki bize söyleseydin biz sana verirdik. O ise şöyle cevap verirdi. Sevdiğim dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseden bir şey istemememi söyledi. Hiç kimseden bir şey istemeden bir hayat yaşamamı istedi. Tekrar söyleyeyim, Hazreti Ebubekir Efendimiz bunu yaptığında İslam toplumunun lideri, halife. Ve burada bu hareketiyle bütün Müslümanlara örnek oluyor. Müslümanlar birbirlerinden bir şeyler isteyebilirler mi? Yani isteyecekler. Müminlerin birbirlerine karşı tavırlarında bir coşku olacak. Hatta müminler birbirlerinin ihtiyaçlarını söylemeden fark edecekler. Yüzü Allah'a dönük, yüzü kitaba dönük olan Müslümanlar birbirlerinin sorunlarına da dönük yaşarlar. Gözü açıktır, kardeşinin sorunlarını, dertlerini bilir. Demeden anlamaya çalışır. Kulağı açıktır, hemen onun yakarışını, sıkıntısını, ihtiyacını duyar. Bunlar müminlerin özellikleridir. İstemeyle ilgili de, yani istenebileceğiyle alakalı da rivayetler bulacağız. Ama bize örnek olarak Hazreti Ebubekir'in şu tavrı bir bakıma doğru söylüyor. Doruk tavırlar var. Deve var. Deve benim anlayabildiğim kadarıyla at gibi de değil. Yani attan bir zıplamayla inilebilir. Ama deveden inmek ancak devenin çöktürülmesiyle olabiliyormuş. Şimdi devenin dizginin elinden kayıyor, düşüyor ya da belki işte elindeki sopası. Bunu aşağıdaki bir Müslümanla kardeş şunu verebilir misin dediğinde seve seve herkes verecektir. Ama o devesinin bacaklarına vuruyor, çöktürüyor, iniyor, dizginleri tekrar eline alıyor ve çıkıyor, tekrar oturup yola devam. Deseydin biz sana verirdik. Hayır, sevdiğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseden bir şey istemememi söyledi. Herkes bu şekilde yaşasa, herkes başkasının derdini düşünse, kendisi için istediğini kardeşi için istese, komşusu açken tok yatmasa ve ama hiç kimse de hiç kimseye el açmasa, dilenmese, istemese, başkasının hayatından bir beklentisi olmasa, işte İslam toplumu böyle bir toplumdur. Herkes onurlu, herkes birbirinin şerefini düşünüyor. Herkes kendi gururunu değil, başka kardeşinin gururunu incitmemeyi dert etmiş. Herkes kendi ihtiyacından çok diğerlerinin ihtiyacına odaklanmış. Böyle bir hayat ne kadar tatlı. Ama kapitalist dinin hakim olduğu toplumlarda insanlar doymazlar, hırs içindedirler. Başkalarının hayatı içine heves doludurlar, ona yönelmişlerdir. Ben kazanayım, o yenilsin, hep ben önde olayım, birileri geri kalsın, hep ben mutlu olayım, diğerlerin mutluluğundan bana ne tavrı hakimdir. Ve burada yaşamak zorunda kalan Müslümanların da işi zordur. Ama iman ve güzel ahlak inşallah böyle bir hayatı geri getirecek. 67. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. İnşallah oradan aktarıyorum. Ebu Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmam emredildi. Onlar bunu diyecek olurlarsa hak etmedikleri sürece canlarını ve mallarını benden yana koruma altına almış olurlar. İçlerindeki hesapları ise Allah'a kalmıştır. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra irtidat edince yani dinden dönünce Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'e dedi ki Resulullah'ın böyle dediğini duyduğun halde yani biraz önce Ebu Hureyre'nin aktardığı rivayeti Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'e aktarıyor. Resulullah'ın böyle dediğini duyduğun halde onlarla savaşacak mısın? Çünkü Hazreti Ebu Bekir savaş kararı almış dinden dönenlerle. Oysa onlar hala kendileri mümin olduklarını iddia ediyorlar. Yalancı peygamberlere uymuşlar. Ama namazları falan var belki. Ama zekat vermeyen topluluklar var. Savaşacak mısın insanlarla diyor. Bak bunlar la ilahe illallah dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh ise şöyle cevap verdi ona. Vallahi namazla zekatı birbirinden ayırmam. Bunları birbirinden ayıranlarla da savaşırım. Yani dini bölüp parçalayan, Allah'ın istemediği yeni bir din üretenlerle savaşırım demiş oluyor. Bunun üzerine Ebu Bekir ile beraber savaştık ve onun görüşünün isabetli olduğunu gördük diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Ve olay Ebu Bekir Efendimiz'in tavrı ama belki aktaranlar başkalar. Son bir hadis-i şerifle inşallah konuyu tamamlayayım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi, Hazreti Ebu Bekir'in rivayet ettiği hadis-i şerifleri okuyoruz. 74. hadis-i şerifi okuyayım inşallah. Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olan ve Bedir savaşına bulunan Huneys bin Huzafe veya Huzeyfe Medine'de vefat edince kızım Hafsa dul kaldı. Yani demek ki Hafsa'nın kocası Huneys bin Huzafe ki Bedir savaşında bulunanlardan Allah kendisinden razı olsun. Hafsa dul kaldı. Osman bin Affan ile karşılaşınca ona dedim ki istersen Hafsa'yı sana vereyim. Kızını teklif ediyor Hazreti Ömer. Kime? Hazreti Osman'a. Benim kızımla evlenebilirsin diyor. Bizim anlama imkanımız olmayan bir dünyanın işleri bunlar. O da bunu bir düşüneyim cevabını verdi. Kim? Hazreti Osman. Birkaç gün geçtikten sonra benimle karşılaştı ve şu an evlenmeyi düşünmüyorum dedi. Ebu Bekir ile karşılaştım. Allah kendilerinden razı olsun. Ona istersen Hafsa'yı sana vereyim dedim. O da bu konuda bana herhangi bir cevap vermedi. Sessiz kaldı. Ancak Ebu Bekir'in radıyallahu anh bu davranışı Osman radıyallahu anh'ın davranışından daha fazla gücüme gitti. Birkaç gün geçtikten sonra Hafsa'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istedi. Ben de verdim. Daha sonra Ebu Bekir ile karşılaştığımda bana sanırım Hafsa'yı bana teklif ettiğin zaman, kızın Hafsa'yı bana teklif ettiğin zaman sana herhangi bir cevap vermeyişim senin gücüne gitti. Öyle mi? Dedi. Ben de evet deyince ne kadar rahatlar, ne kadar dürüstler. Yani birbirlerinin kalplerinin kırıklığını çözerken de doğru cümleler kuruyorlar. Yani kıvırmak tabirini kullansam mı? Yani hiç böyle lafı eğip bükmüyorlar. Yok canım ne demek kesinlikle filan deyip de iç dünyasında kırıldığı halde dışından böyle bunu saklamaya çalışan bir tavır yok. Evet kırıldım diyor. Böylece problemler çözülür zaten. Dürüst davranış. Belki ihanet de böyle anlamak lazım. İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde de böyle bir dürüstlüğe ihtiyacımız var. Yani Hafsa hakkında sen bana teklifte bulundun. Ben cevap vermedim. Bu senin gücüne gitti öyle mi? Doğru evet böyle gücüme gitti. Şöyle cevap verdi Ebu Bekir Efendimiz. O konuda sana cevap vermeme engel olan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu andığını işitmemdi. Yani ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hafsa ile ilgili düşüncelerini duydum. Yani onunla evlenme isteğini. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sırrını ifşa edecek değildim. Yani sana gelip de kusura bakma ben alamam. Sanırım Peygamber Efendimiz böyle düşünüyor diye ben bu sırrı konuşamazdım. Ancak onunla evlenmeseydi ben evlenirdim dedi. Hem onore ediyor Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili mazeretini de ortaya koyuyor. Allah kendilerinden razı olsun. Şık davranışları olan, estetik güzellikleri olan, dürüstlükleri tatlı olan kimseleri okuyoruz. Onların davranışlarını, onların Peygamber aleyhissalatü vesselamla ilgili hatıralarını dinliyoruz. Rabbim faydalanmayı ve gereğiyle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.